Çok muhterem kardeşlerimiz, günümüz hayırlı olsun, mübarek olsun. Bugün mevzumuz Câsiye Sûresi'nin 11 ve 13. ayetlerinden inşallah. Teberrüken 3 İhlas 1 Fatiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Azâm'ın, Sâdât-ı Kirâm hazaratının, cümle geçmişlerimizin ruhu şerif, şehitlerimizin ruhu şeriflerine hasreten. Diğer taraftan dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, hastalıklardan, musibetlerden halasına, bütün İslam dünyanın selametine bir Fatiha-i Şerif, 3 İhlas. Muhterem kardeşlerimiz, bu Câsiye Sûresi'nin 1 ve 13. ayetlerinden sohbetimiz, bu ayetlerde Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı Kerîm'in azametine, Allah'ın büyük bir lütfu olmasına, bunun yanında da şu kainat, bu cihan ve bu cihanın bir kevni ayetlerle dolu olması. Yani insanın her gördüğü şeyde kalbi olan bir insan için Cenâb-ı Hak hatırlatması ve zikre bir teşviki olmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de 5 sure Hamim hurufi mukatta ile başlıyor. Tabi bu Hamim, bu hurufi mukattalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de Cenab-ı Hakk'ın şifre olduğu tefsirlerde bildiriliyor. Bunu Resulullah Efendimiz benim bildiğimi bilseydiniz, yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara düşerdiniz buyuruyor. Müfessirler de zahiri bir Allahu alem diyerek bir mana veriyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim bu 29 harften mürekkep. Ey insanlar, bir şüpheniz varsa bütün insanlar ve cinler toplansın. Bunun bir benzerini meydana getirsin. Bu daha da daraltıyor, bir cevap yok çünkü. 10 sure meydana getirin. Daha daraltıyor Cenab-ı Hak, bir tek sure meydana getirin. Daha da daraltıyor, hiç yoksa bir örneğini meydana getirin. 1450 sene bir cevap yok. Kıyamete kadar da bir cevap gelmeyecek. Ayet hurufu mukaddadan sonra tenzilü kitab minallahil azizil hakim. Kitap aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Aziz, her şeye galip olan, her şeye gücü yeten, dilediğini yaptıran, kimse mani olamayacağı Cenab-ı Hak. Yani Kur'an-ı Kerim ile Cenab-ı Hak meydan okuyor. Aziz isminin tecellisi olarak Kur'an'a karşı gelen, onu tahrip etmek isteyenler, bir benzeri meydana getirmek için bir gayrete gelememişlerdir, teslim olmuşlardır. Mekke'de edebiyat fuarları yapılıyordu. 100 şair iştirak ediyordu. Ondan 7'si değer kazanıyordu. Biri de baş şair olarak geliyordu. Kur'an indikten sonra Ümmül Kays'ın kızı geldi. Artık Kur'an indi dedi. Babamın şiirlerinin bir ehemmiyeti kalmadı dedi. Müşrikler aman birleşelim de bir benzerini yazalım diye bir teşebbüse girmediler. Vicdanen teslim oldular, nefsaniyet bakımından da reddettiler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de onların istemediği bir ahiret haberi vardı. Yani Allah'ın nurunu tamamlamaya mani olmaya çalışanların hepsi mağlup olacaklardır. Yine Cenab-ı Hak Hakim ismini zikretmesi Kur'an-ı Kerim'in en doğru hükümlerle, en güzel hikmetlerle dolu olduğunu bir ifade etmektedir. Müminin ve toplumun saadeti, Kur'an ve onun fiili tefsiri olan sünneti hayatımızın her safhasına, hayatımızın bütün muhtevasına intikal etmekle ancak huzur ve saadet mümkündür. Kur'an-ı Kerim, müminin iç ve dış dünyasına huzur veren bir nurdur. Cihan, sessiz bir Kur'an. Yani bu kainat, ilahi harikalar âlemi, bizi tefekküre davet ediyor zerreden küreye. Cihan sessiz bir Kur'an, Kur'an da sessiz bir cihandır. Kamil bir mümin ise, yani nefsane arzunu bertaraf etmiş, ilahi vuslatlar nasip olmuş bir mümin ise, Kur'an-ı Kerim'in kavli, kainatın kevni ayetlerinin kavşağında bulunan bir irfan mihrakıdır ve tecelliler abidesidir. Sonsuz incelikler, dibi görünmez derinliklerine örneği olarak yaratılan insan, yüksek kıymetini ancak Kur'an ve sünnet ruhaniyeti içinde bir kulluk hayatı yaşamasıyla muhafaza eder. Bu şekilde Rabbi ile bir dostluk kurar. Rabbi de la hafun aleyhim ve la hum yahsunun insanın geçirdiği merhaleler, dünyadaki merhaleler, kabirdeki merhaleler, kıyametteki merhalelerde Cenab-ı Hak kulun dostu olmuş oluyor. Cenab-ı Hak melekleri indirecek. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerde sevinin diye müjdeler verecek. Kur'an-ı Kerim'in en büyük berekatından biri de insanı gönül aleminden uyandırmak, intibaha getirmek, dış güzelliklerle hislendirmek. Yani afak ve enfüs cilveleri içinde onu Rabbinin muhabbetine celbetmekte, çekmek. Bu güzel kainat kitabı karşısında duygulanmak, hisli bir yürekle ürpermek. Cenab-ı Hak vecilet kulubihim buyuruyor. Allah'ın ayetleri okunduğunda yürekleri titrer buyuruyor. Ancak canlı bir Kur'an olanlara mahsus bir keyfiyettir. Zahiri ilimlerde sınırlılık vardır. Cenab-ı Hak az bir ilim verdik buyuruyor. Kur'an ilmi olan imanda ise bir sonsuzluk, ebedi bitmeyen bir saadet vardır. Kur'an'la hemhal olan mümin yürekleri kainatın Hâlık'ın hususi tecelli mekanıdır. Yani o müminlerin yürekleri Cenab-ı Hakk'ın bilhassa cemali sıfatların tecelli mekanıdır. Yani Kur'an'la hemhal olan mümin yürekleri kainat Hâlık'ın hususi tecelli mekanlarıdır. Kur'an-ı Kerim ayetleri tarihi karanlıkları ışık tutan, çözülmez muammaları açan, dünya ve ahiret hayatının huzur ve saadet baharını yaşatan bir mucizeler ülkesidir Kur'an-ı Kerim. Hadis-i şerif şöyle buyurdu: gönderilen her peygambere insanlara imana gelmesine vesile olacak bir mucize lütfetmiştir Cenab-ı Hak. Bana verilen ise Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Kıyamet günü ümmetimin diğerlerinden sayıca çok olmasına ümit ediyorum buyuruyor. Nasıl çiçekler havaya, suya, toprağa ve ışığa muhtaç ise insandaki tefekkür kabiliyetini seviye kazanması için bu da takva neticesinde takvaya bağlıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'in hidayet nurundan nasiplenebilmek ancak takva ile mümkündür. Ayet-i kerimede buyurur: "Zalikel kitabü lâ raybe fîh hüden lil müttakîn." Bu hiç şüphesi olmayan bir Kur'an-ı Kerim. Asla şüphe yok. Zaten diğer ayette şüphesi varsa bir benzerini meydana getirin. Hüden lil müttakîn, Kur'an-ı Kerim o takva sahiplerine hidayet verir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de 258 yere takva geçer. Bir müminin en mühim hedefi takva sahibi olmak. Yani kendisini ve hüve mehküm eyne mahküntüm, nereye gitsen de Allah seninle beraberdir. Kulun kendi ilahi kameranın altında olduğunu idrak ve şuur haline gelebilmesidir. Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla istifade edebilmek için ona kalbi açmak icap eder. Yani bir kalp eğitimi zaruridir. Yani zihni bilgilerin kalp tarafından hazmedilmesi. Bu olmazsa nasıl bahar yağmurları çöle yağarsa bir netice vermez. Kayalar üzerinden yağıp da denizde kaybolan yağmur tanesinin bir faydası olmaz. Ancak gafil insanın durumu da bu şekildedir. Yani bu neye benzer? Kur'an-ı Kerim bir hazinedir. Hazineden bir nasipsiz yaşamak, sanki define üzerinde bulunup da açlıktan ölen bir insanın durumu gibidir. Cenab-ı Hak, Fâtır Sûresi'nde bir Kur'an'ı varis kıldık buyuruyor. Bu üç kategoride, birincisi nefsine zulmedenler. Cenab-ı Hakk'ın indirdiği bu kitapla alakası biliyor fakat alakası yok. Hayatı nefsane arzuların curcunası içinde. Nefsi emmare, nefsi levvame durumunda. Farkında değil. Niçin dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Kimin verdiği rızıkla merzuk? Geliş niye, gidiş niye? Farkında değil. Bunlar Cenab-ı Hak Kur'an'ı varis kılıyor. Fakat bu nefsinin zebunu olmuş kimseler, Allah korusun nefsine zulmedenler buyuruluyor. İkincisi muktesitler buyuruyor, orta yoldan gidenler. Kâhüle kâhüle. Bu da tam makbul değil. Üçüncüsü hayratta öne geçenler, yani canlı bir Kur'an olan, Kur'an'ı yaşayanlar ve Kur'an'ı yaşatanlar. Kur'an'a emek verenler. Kur'an'la hayat bulanlar. Kur'an'la huzur bulanlar. İşte sahabenin durumu gibi. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve nünezzül minel Kur'an mahve şifaen ve rahmetin mümin. Kur'an-ı Kerim şifa ve rahmettir müminler için. Zalimlerin ancak hüsranı artırır buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani insan Kur'an'la takva ile yaklaştığında hidayet ve şifa rahmetini bulur. Şifa ve rahmet tecellisi içinde kalır. Bunun zıttı takvadan mahrum, gafil bir kalp yaklaşırsa ancak o da hüsranı arttırır. Şunu unutmamak lazım ki 124 bin küsur peygamber gelmiştir. Her birine vahiyler gelmiştir. Suflar gelmiştir. 4 kitap gelmiştir. Fakat Kur'an-ı Kerim insanlığa en son çağrıdır. Dünya ve ahiret saadeti erdirmek için gönderilen bir cennet davetiyesidir. Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'in büyük bir nimetin ihsanını bildiriyor. Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan allemül beyan. Rahman Kur'an'ı öğretti. Cenab-ı Hak burada bir Rahman, bir merhamet sıfatını bildiriyor. Demek ki Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'e ne kadar merhametli. Bu da Razzak sıfatı, Rahman sıfatını bildiriyor. Rahman Kur'an'ı öğretti. Demek ki Kur'an da rahmet tecellileri. Halakal insan insanı yarattı. Ona allemül beyan, hikmetler, sırlar, beyan insana lütfetti. Bütün mahlukadan farklı olarak. Yani şunu unutmamak lazım, Kur'an'ı en iyi idrak edenler, takva üzerine yaşayıp, gönüllerini seviye kazandırabilenlerdir. Yani Kur'an okuyan her insan, ancak kalbinin durumuna göre bir netice alır. Yani rahle başında birçok insan Kur'an-ı Kerim okur. Fakat kalbinin durumuna göre Kur'an-ı Kerim'den hissiyat alır, duygular alır. Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları o kalpte tecelli eder. Yani kalpten kalbe fark eder Kur'an-ı Kerim'in tecellisi. Takvaya göre. Rivayete göre Hazreti Ali radıyallahu anh otururken bir garip geldi. Ya Ali dedi, çok fakirlikten çok muhtaç durumdayım dedi. Çok zor durumdayım dedi. Ne o zaman bir şeyler ver dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh verecek hiçbir şey yoktu. Şöyle eline bir kum aldı, onu okudu. Aç avucunu dedi. Garip avucunu açtı. Altın zerreleri dökülmeye başladı. Garip sevindi. Ya Ali dedi, beni abad ettin seni ve ihya ettin dedi. Ne olursun Ali dedi, ne okudun bana söyle. Ben de okuyayım, artık bu fakirlikten, ben de gariplikten kurtulayım dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh dedi, ya adam dedi, gel git de bu iş senin için değil dedi. Yok Ali dedi, ne olursun dedi, ne okuduğunu söyle dedi bana dedi. Fatiha okudum dedi. Adam sevindi, eline bir avuç aldı. Fatiha okudu, üfledi. Elini bir açtı, kum taneleri dökülmeye başladı. Ya Ali dedi, sen okudun altın oldu. Ben okudum, yine hiçbir şey değişmedi. Nedir bunun hikmeti dedi. Bu dedi, Hazreti Ali radıyallahu anh, bu kalp farkıdır dedi. Demek ki Kur'an-ı Kerim, ne kadar bir kalple okunursa, yaşanırsa, yaşatılırsa, Kur'an-ı Kerim'in kalpte o şekilde tecellileri olur. Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla istifade etmek için yaşamak şart. Mushaf-ı Şerif'in kapağını hürmet, tazim ve edep duygularıyla açmak, onu adeta yeni nazil oluyormuş gibi iştiyakla okumak ruhumuza nakletme zorluyor. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, sanki diyor, her ayet indiği zaman biz toplanırdık diyor. Allah'ın bu ayetin muradı nedir derdik diyor. Nasıl bir Allah rızasını kazanırız derdik diyor. Bunun telaşesini düşerdik, istişare ederdik diyor. Hadi Osman radıyallahu anh'ın güzel bir ikazı var. Eğer gönüller manevi kirlerden arınmış olsaydı, Kur'an'ın zevkini asla doyulmazdı. Yine Mevlana Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Hazreti Peygamber'in hadislerini okumadan evvel kendini çeki düzen ver. Gül bahçelerindeki güzel kokuları duymuyorsan kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara. Kur'an'ın manası ancak heva hevesini ateşe verip kül etmiş, Kur'an yoluna kurban olmuş ruhunu Kur'an kelim kimselerinler. Sayısız misallerden biri bu kıraat alimi Nafi Kur'an-ı Kerim dinlerken ya okurken ağzından güzel kokular geliyor. talebesi diyor ki, üstad diyor, siz Kur'an-ı her başlarken güzel koku mu sürüyorsunuz diyor. Yok diyor, hayır diyor. Ben diyor, Kur'an'ı Allah razı olsun benim ağzıma Kur'an-ı Kerim okudu. Onun için bu koku benim ağzımda devam ediyor buyurdu. Bunun gibi misaller çok. Hazreti Ömer'in hali ne kadar ibretlidir. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh, evin önünden geçerken hane sahibinin evin dışına taşıyacak kadar yüksek sesle Tur suresini okuduğunu işitti. Adam Tur 7-8. ayetlerde Rabbinin azabı hiç şüphede vuku bulacaktır. Onu def edecek hiçbir şey de yoktur. Dinleyince Hazreti Ömer bineğinden indi. Bir müddet duvara yaslanarak devam etti dinlemeye. Sonra bu ayetin ikazındaki şiddetin tezi bir müddet evine gitti, hasta oldu. Bir muhasebe. Yine tabiinden Ebu Vail de anlatıyor. Abdullah İbn Mesud ile yola çıktık diyor. Yanımda Rebi bir Heysem de vardı diyor. Bir demircinin yanına geçiyorduk diyor. Demirci ateşi diyor tavlıyordu diyor. Rebi diyor bir müddet ateşe baktı diyor. Düşecek gibi oldu diyor. Cehennem hatırına geldi. Yine de Abdullah diyor fırıncının içine ateşin alev alev yandığını görünce o da diyor Furkan Suresi 10-13. Ayetlerini okudu diyor. Rabbi bayıldı diyor. Ailesini gördü. Abdullah Mesud da öğleye kadar diyor onun başında bekler Rabbi ayılma ancak ikindi vakti kendine gelebildi diyor. Yani Kur'an-ı Kerim kalbin seviyesi nispetinde derinliğe inebilen uçsuz bucaksız bir okyanus gibidir. Nasıl ki yüzme bilmeyen biri ancak sığ sularda yüzebilir. Fakat güçlü bir dalgıç denizin derinliklerine doğru iner. Her gördüğü derinlikte ayrı ayrı manzara, ayrı ayrı mahlukat görür. Tabi bu takva yolu merhaleler alabilmeye bağlıdır. Şurası bir tarihi bir gerçektir ki Kur'an ile hemhal olan fertler aile, toplumlar, devlet abad olur. Bunun en büyük misali kendi tarihimizdir. Osmanlı 620 sene devam etmiş. Dünyada ikinci böyle ömrü uzun olan devlet yoktur. Bu Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e verdiği saygıyla ve hürmetle başlar. Kur'an-ı Kerim olan yerde ayağını uzatmaması. Edebali silsilesinde halkı takvayla tenvir etmesi, takva ile halkın yaşanmasına gayret etmesi, irşat bekleyenlerini irşat etmesi. Yavuz Sultan Selim Han'ın mukaddes emanete gelip onlara ayrı bir hürmet, bir tazim gösterilmesi. Velhasıl İznik'te kurulan ufacık bir aşiret devlet 3 asır sonra bugün Türkiye'nin 30 misli 24 milyon kilometreye sahip oldu. Fakat tabii Lale Devri'nden sonra nefsi plan arttı, ruhani plan azalınca yavaş yavaş azalmaya başladı maneviyat. İniş başladı. Bizler de Allah'ın emaneti olan yavrularımızı Kur'an ile müzeyyen hale getirebilirsek, onları irşad edebilirsek Kur'an ile, yaşırtırsak, yaşatabilirsek ne mutlu. Ahirette o zaman selamun kavlen min Rabbir Rahim. Ahirette onlarla beraber olacağız. Eğer olmazsa, uydum kalabalığı olursa, sokakların kaldırımı insafına bırakılırsa, nasıl olsa olur, zamanı olur diye ihmal edersek, o zaman وَمْتَازِ لُوْمَ اِيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Siz mücrimler, bu tarafı, siz cehennem yolu bu tarafı denecek. Allah korusun, hafazan Allah. Cenab-ı Hak cümlemizin yavrularını muhafaza eylesin. Üçüncü ayette Câsiye Sûresi'nde اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ Şüphesiz göklerde ve yerde mü'mine birçok ayetler vardır. Buradan Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in azametini, muhteşemini, ihtişamını bildikten sonra kainattaki kevni ayetleri dikkatimizi çekiyor. Kur'an-ı Kerim ayet mefhumu sadece vahyin kelamı aksetmiş suretler için değil, Allah'ın varlığına, birliğine, sonsuz ilmi kudreti delalet eden her şey için kullanılır ayet. Ya yani şu kainat nasıl Kur'an-ı Kerim kavli ayetlerle doluysa bu kainatı zerreden küreye, bir atomdan galaksilere kadar kevni ayetlerle dolu. Mesela Cenab-ı Hak Bakara 164. ayetinde Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Kainattaki kevni ayetlerle ikaz ediyor. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve günün birbir peşinde gelmesinde, insanlara fayda veren şeyler yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yani her çeşit canlı yaymasında, rüzgarları ve yer gök arasında emir hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok ayetler, deliller vardır. Tabi bu buradan daha ziyade kalbi olanlar bu ayetlerle derinleşir. Yani her varlık kalbin seviyesine göre bakmasını bilene yaratışını tanıtıyor. Cenab-ı kevni aleme, yani varlıklar aleme dair ayetlerin yer aldığı bu kainat ile kavli ayetlerden mesela Kur'an'ı bütün insanlara okuması gereken iki kitap olarak lütfetti. İki kitap. Kainat bir kitap, Kur'an-ı Kerim bir kitap. Bir kavli kitap, öbürü kevni kitap. Rabbimiz kainatı sergilediği ayetleri Kur'an ile, Kur'an'da beyan buyurduğu ayetleri de kainat ile tefsir etmektedir. Yani Kur'an bir taraftan kavli ayetler, yani Kur'an-ı Kerim ayet kulları işaret ederken diğer taraftan varlıklar âleminde sergilediği ilahi azamet tecellileri, ilahi kudret akışları, ilahi nakışlarla kulları derin bir tefekküre davet ediyor. Nitekim bu cümle olmak üzere Cenab-ı Hak kainat yarattığı muhtelif mahlukatlarla tefekküre davet ediyor. Mesela hayvanlarla, onlar deveye bakmazlar buyurarak hayvanata dikkat çekerken her hayvanın ayrı bir yaratılış hususiyeti var. Birçoğu insanın emrinde. Cenab-ı bir nimetini bildiriyor ve o hayvandaki özellikler devede ayrı, koyunda ayrı, diğer hayvanlarda ayrı, kelebeklerde ayrı, ayrı bir manzara. Toz kadar kanatlar, kısacık bir ömür, ayrı bir manzara veriyor. Denizdekiler ayrı, havadakiler ayrı. Toprağın 20 santim içinde yaşayanlar ayrı. Yine Cenab-ı Hak coğrafi hadiselerden misal veriyor. Buluta, yağmura, dağlara, yeşil bitkilere, kışın ölüp baharda dirilmesine bakmazlar mı? Cenab-ı Hak bu kainatla bir badel mevt, ölümden sonra dirilişe bildiriyor. Nasıl bir sonbaharda bir odun haline geliyor, baharda tekrar dirilişiyor. Bahsü badel mevt. Yine Cenab-ı Hak tarihe dikkat ediyor, dünya tarihine. Geçmiş kavimlerin akıbetlerine bakmazlar mı? Cenab-ı Hak onları Allah yolunda nasıl abad oldu? Nefsine mağlup olanlar nasıl berbat oldu? Yine teknolojik gelişmelere işaret eden bir ayet var. O da Nahl Sûresi 8. ayet. O zamanki atlar, katırlar, merkepler, Cenab-ı Hak bunları binmeniz için, o zaman yolculuklar bunlarla oluyor, ziynet olarak diye yarattı. Ancak şu anda bilmeyince daha nice nakil vasıtaları yaratır buyuruyor. 1450 sene evvel bunu bildiriyor. Cenab-ı Hak nice bir nakil vasıtaları yaratır buyuruyor. Bu da bir Kur'an mucizesi. 1450 sene evvel bugünkü araba, tren, uçak gibi teknolojik gelişmeleri işaret etmektedir Cenab-ı Hak. O zaman bunlar yoktu. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'ın izniyle daha neler keşfedilip icat edildiğini bilmiyoruz. Her keşfeden yaratan Allah'tır. Cenab-ı Hak kulları buna zikre bir vasıta olarak Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Eğer keşfe izin verilmemesi olmazdı. Bu mesela ufacık bir virüs, daha hâlâ bütün tıp âlemi bunu keşfedemedi. Birçok elektronik aletler vesaire şunlar bunlar buldu, robotlar yapmaya kalktı. Ufacık bir virüsün durumunu, keyfiyetini daha tespit edemedi. Daha bunun gibi tespit edilmeyen kainatı birçok vaka var. Yani bu cihan sayısı ibret ve hikmetler tecelli dolu, ilahi bir laboratuvar, bir mektebi âlem. Şairin dediği gibi, bir kitabullah-ı azamdır. Seraser kainat, hangi harfi yoklasan hep Allah çıkar. Yani kainat kitabını her senin tefekkür etmesini bilenler için marifetullah'a ulaştıran bir basamaktır. Gören, duyan, hisseden kalpler göklerde, yerde ve onların içinde bulunan varlıklarda ilahi kudret, azamet eden başka hiçbir şey görmezler. Her şey ilahi azamet ve kudretin bir delilidir. Abes yok kainatta. Yani gelişi güzel, yaratımı hiçbir şey yok. Hepsi bir hikmet. Onun için bu deliller kalpleri eserden müessire, sanattan sanatkara, mahlukattan halika intikal ettirmeli. Tabii kalbi olanlar için. Yani baktığımızda Yunus bir çiçek de, sarı çiçek de konuşuyor. Aziz Muhammed Hüdayi ıslak bir dalı koparmıyor, bu zikrediyor diyor. Yani marifetullah, muhabbetullah, hakkı yakınlığa birer basamak oluyor bu kainattaki ayetler, kevni ayetler. Rabbimizin kullarından ise daimi zikir istiyor. Yani namazın, orucun vesairenin diğer ibadetin bir zamanı var hizmetin. Fakat zikrin bir zamanı yok. Kul devamlı Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Ve hüve mehkûm eyne mehkûm. Nereye gitseniz Cenab-ı Hak sizinle beraberdir. Yani şu kainat, şu cihan zikre yardımcı olacak mahiyette Cenab-ı Hak edince. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kula bir yardımı. Onun için Cenab-ı Hak onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerinde yatarken her vakit Cenab-ı Hakk'ı zikrederler. Hayatın bütün muhtevasında. Bu zikrin getireceği de kevni ayetleri bir tefekkür oluyor. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derinden derin tefekkür ederler. Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın derler. Bizi cehennem adına koru derler. Bunun zıttı da kainat kitabındaki bu kevni ayetlerin verdiği mesajlara lakayt kalmak tıpkı Kur'an ayetlerine bigane kalmak gibi büyük bir gaflettir. Cenab-ı Hak el-Bari el-Musavvir esma tecellilerinden gafil kalan rüzgarların, yağmurların, denizlerin, ırmakların, dağların, taşların, güllerin, bülbüllerin hal lisanından bir şey anlamayan hantal kalplerine ne yazık. Onlar viraneye dönmüş kalpler olmuş oluyor. Rabbimiz insanın kainatı boş ve manasız bir nazarla değil, hikmet ve idrak edecek bir dirayet ve basiretle müşahede etmesi lazım geldiğini ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim ilahi nimetleri zikrettikten sonra defalarca efela tetefekkürün, efela yakulün, ülül elbab, kulun bir idrak sahibi olması, bir bakış, bir görüş sahibi olmasını Cenab-ı Hak arzu ediyor. Yani kainat gönül gözüyle okunmak için zahiri göze değil, gönül gözüyle okumak için beşeriye takdim edilmiş ilahi bir kitaptır. Oradaki her varlık, her hadise arif gönüller için okunup anlaşılması gereken sır ve hikmetlerdir. Onun için ilk ayet "İkra bismi rabbikellezî halak" yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani çok geniş bir muhteva. Esas tahsil de bu. Azimet-i İlahi okuyacaksın, Rasûlullah'ı okuyacaksın. Kendini okuyacaksın. Zerreden küre her şeyi okuyacaksın. Cenab-ı Hak buyuruyor Haşr suresinde gafile için Allah'ı unutan Allah'ın kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Mevlana da bu gaflete bir misal veriyor. Tabi bu Mevlana Hazretleri mücerretleri müşahhas hale getirir. İnsan idraki müşahhasları daha iyi kavrar. Gafil bir kimse Hazreti İsa'yı yolda arkadaşlık yapıyor. Yolda giderken bir köşede kemikler görüyor. Hazreti İsa ne olur ya İsa diyor. Ey Ruhullah diyor. Benim şu ismi ağzıma diyor. Şu kemikleri oku da dilip kalksınlar. Hazreti İsa bu gafil ahmağın sözlerine mukabil ya Rabbi diyor bu ahmağın kalbi ölüyken başkasının cesedini diriltmeye kalkıyor. Halbuki kendisine düşen asıl kendisini ihya etmesidir. Kendi gönlünü diriltmeye dua edeceğini, toprağa karışmış kemikleri diriltmeye çalışıyor. Ya Rabbi bu ne gaflettir diye hayretini ifade ediyor. Yine Sâd-ı Şirâzî Hazretleri, akıl sahipleri nazarında yeşil ağaçların her bir yaprağı insanı marifetullah'a götüren bir divandır. Gâfiler için ise bütün ağaçlar tek bir yaprak bile değildir. Gönlünde ufukların açılması zaruri. Bu kainat kitabı gözlük gibi yardımcı, esas okuyacak kalptir. Yani marifetullah'tan bir tecelli olacak ki okuyabilsin. Cenab-ı Hak hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Gerçek bilmenin marifetullah olduğunu bildiriyor. Bu hali kazanabilmek için kulun şeriatı yaşadıktan sonra üç şeye dikkat edecek. Üç şeyde yoğunlaşacak. Yani kalbi üç şeyde yoğunlaşacak. Birinci sâciden kâimen. Gece secde ve kıyam halinde olacak, geceyi ihya edecek. ilahi vusata medar olacak bir seher hayatı yaşayacak. Bu şekilde kalbi merhaleler kat edecek. İkincisi yasürül ahire, ahiretten korkmak, bir ahiret endişesi içinde olabilmek. Eğer yasürül ahire, insan ebedi hayatını, istikbalini unuttuğu zaman gaflete düşer. Ebedi hayatın istikbalini unutmamak. Mümin ahirette amellerini mizana konulmasından önce bu dünyadayken bütün hallerini mizan edecek. Hâsibu kablen tuhâsibu buyuruluyor. Ölümden sonra muhasebe edemezsin. Dünyada muhasebe edecek, istiğfar edecek, seherlere kalkacak, ihya edecek, ibadet, muamelat, muâşeretine çok dikkat edecek. Kıyamette zerrelerin hesabı vereceğini unutmayacak. فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْكَالِ زَرَّةٍ حَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْكَالِ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Yine İstihaz Suresi'nde اِقْرَى كِتَابِ كِتَابٍ oku. Yani şu hayatını oku yeni baştan. Bugün sana hesap soracak, kendi nefsin kâfidir denilecek. Üçüncüsü, وَرْجُوا رَحْمَةِ رَبِّ. Cenâb-ı Hakk'ın daima rahmetini talep eder, dua iltica halinde olacak. Bütün ibadetler, dualar kabule muhtaç. Onun için daima Cenâb-ı Hakk'a bir iltica halinde olacak. Ondan sonra gelen Câsiye 4. ayette ise, sizin yaratılışta ve Allah'ın yolunu yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir toplumun ibret verici işaretler vardır. Yine burada Cenâb-ı Hak yazdığı yine kevni ayetlerden, yani Kur'an ayetleriyle kevni ayetler birbirini tefsir edici mahiyette. Cenâb-ı Hak'ın yarattığı insan, hayvan, nebatat, cemaat, her varlık ayrı bir sır ve hikmetler hazinesi. Bu hazinenin sırlarını asrımız yüksek ilim ve teknolojisine rağmen hâlâ tam olarak keşfedilmiş değil. İnsanın yazı merhalesinde asırlar önce haber vermez. Embriyoloji. Yani asırlar evvel nutfe, alaka, mudga, izam, lahim, oradan bir insan çıkıyor. Andolsun biz insanı çamurdan sürüp çıkarmıyoruz, biz öden yarattık. İnsanın mayası toprak. Toprağın ete dönmüş hali. İnsan yine topraktan çıkanlarla besleniyor. Aynı elementler var. Öldükten sonra yine vücut yine toprağa dönüyor. Yani insan düşünecek, tefekkür edecek. Toprağa öyle bir nazarla bakmak ki orada yine dünyaya gelecek insanların özü, tohumu o toprakta. Ondan çıkan meyveler sebebi yenecek. Yine ondan bir insan tohumu meydana gelecek. Velhâsıl bir toprak terkibinden sayısız adedi mümkün olmayan nasıl bir hikmetler ve şu toprak bir şiirler manzumesi. Cenâb-ı Hak andolsun biz insanı çamurdan bir özden yarattık. Sonra sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. O neşrema buluyor. Sonra mutfeyi alaka, aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı bir parça et haline getirdik, mudga. Ve bu parça et kemiklerini iskelete çevirdik, izam. Bu kemikleri etle lahim kapladık. Sonra başka bir yerde insan haline getirdik. Cenâb-ı Hak burada kendi sanatını bildiriyor. Yapıp yaratan en güzel Allah pek yücedir. Sonra muhakkak bunu ardından elbette öleceksiniz. Niye yaratıldın, niye geldin, nereye gideceksin? Modern bilim insanın ana karnındaki yaratılış safhaları henüz yakın zamanda keşfedildi. Kur'an-ı Kerim asırlar önce bu hakikati bildirmiş olması onun Allah katından gördüğü bir mucize, bir kitap olduğunun apaçık bir delili. İnsan daha da öteye düşünün. İnsan bir necasetten yaratılıyor. Ana karnında bir takım merhale geçtikten sonra tertemiz olarak mis kokuyla dünyaya çıkıyor. Yok kadar bir su zerresinden muhteşem bir insan yapısı vücut buluyor. Ne muazzam ilahi bir sanat. Bunun çok çok daha ötesi, her yaratılan insan bir kaderle meydana geliyor. Yani şu ara dünyada 8 milyar insanın kaderi, hayvanatın kaderi, nebatatın kaderi, velhâsıl hepsi bir sahnede oynanıyor. Halbuki bir sahnede bir piyes oynanır, ikinci piyesin birbirine karışır, üçüncü piyes birbirine karışır. Hiçbirine karışmadan ilahi bir ekolojik denge halinde bir kader sırrı kainatta. Kur'an-ı Kerim insanın kendi yaratılışını tefekkür etmesini arzu ediyor. yaratılışın muhteşem bir tezahürü. İnsan yine baktığı zaman insanda bir ikiz yok kainatta. İkiz insan yok. Aynı kaderle gelen, aynı kaderle giden iki insan yok. İki ağaç yok, iki hayvan yok. Hepsi ayrı ayrı bir kaderle geliyor. Yine mizaçlar farklı, istidatlar farklı, yüz hatları ayrı, göz bebekleri, parmak izleri adeta her biri, her parmağı bir kimlik her insan için. Diğer baktığımızda uzuvlar en güzel bir şekilde yerleşsin insan vücudunun. Gözü, kulağı, ağzı vesaire. Bir tenasüp, bir uygunluk gibi bir ahenk için yaratılmış. Yine iç âlem de öyle. Mide, ciğer, böbrekler, damarlar. Hepsi uzun uzun tefekkür edilmeye layık bir sanat harikası. Her biri son derece yüksek bir ilim ve hikmetle yaratılmış, düzgün dengeli bir şekilde yerleştirilmiş, ahenkli bir şekilde vazife. Hepsi birbirine akuple olan bir bağlantılı şekilde hizmetlerine devam ediyor. Mesela sayısız bir böbrek, 50 gram bir böbreğin yaptığı koca bir dializ makineleri yapamıyor. Yine Cenab-ı Hak İnfitar suresinde buyuruyor, ey insan diyor, seni şekilde en güzel şekilde yaratıp düzgün kılan, senin dilediğin sureti birleştiren kerimi bol ve ihsanı bol Rabbine karşı aldatan nedir diyor. Bu ana karnındaki durumunu bildiriyor. Nasıl ana karnı şekilsiz şekilde en güzel bir şekilde çıkıyor. Bir kaderle dünyaya geliyor. Yine Cenab-ı Hak nimetleri sayamaz, ihsanı ve ikram bol Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor. Gafil insan için, zavallı insan için, kalbi viraneye dönmüş insan için Cenab-ı Hak buyuruyor ki, insan görmez mi ki, biz onu bir nutfeden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apacık düşman kesilmiş Rabbine. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misaller getiriyor. Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. اَوَّلَ مَرَّ Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yani ilk yaratmak mı zordur, yaratığını tekrar yaratmak mı zordur? Yine Cenab-ı Hak parmak ucuna misal veriyor. Biz parmak uçları bile aynı eski hâline getirmeyi bizim gücümüzle benâne. Kâfir alıyor böyle kemiği, toz hâline geliyor. Biz de böyle toz hâline kemiklerden mi meydana geleceğiz diyor. Cenab-ı Hak parmak uçlarınızı bile yaratacak. Bu da bir Kur'an mucizesi. Yakın zamandan evvel bu parmak izinin durumunu, her insan ayrı bir kimlik olduğunu bilinmiyordu. Dünyada 800 milyar insan var. Her birinin parmak izi, yani birkaç santimetre karelik parmak uçları hepsinden farklı. Yine baktığımız zaman ilahi kudret ben diyen kibirler vesaire karşı nasıl Cenab-ı Ebabil kuşların bir nohut kadar taş koydu ağzına. Onu bir film karnından girdiğini bir yere serdi. Bugün aynı benim diyen, kibirlenen, gururlanan ahireti unutan, yaratılanı unutan Rabbine karşı Cenab-ı Hak bütün dünya toplamı 3-5 gram gelen toplamı bir virüs gönderdi. Bütün o küresel güçleri aciz hâlde bıraktı. Velhâsıl Kur'an-ı Kerim önden gidiyor, ilim onu tasdik ederek arkadan geliyor. Buna rağmen günümüzde ateistler ve deistler din mi bilim mi sola kaldı, genç neslimizin gönül dünyalarını fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Hayır, bu sualin cevabı çok basit. Bilim dediğimiz şey, Allah'ın kainata koyduğu kaidelerin tespitlerinden ibaret. Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu kaidelerin tespitlerinden ibaret. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kavli ayetlerini oluşturuyorsa, kainat onu yaratan Rabbinin kevni ayetleridir. Cenab-ı Hak kainata o kaideyi koymasa, o malzemeyi yaratmış olsaydı, mesela elektriği, metalleri, petrolü var etmeseydi, insan bu imkânları nasıl bulabilirdi? Bu ışınları yaratmasaydı. Yine Cenâb-ı Hak bunları keşfedip kullanabilecek kabiliyetler insana vermiş olmasaydı, insan nasıl bilim diye bir şey ortaya koyabilirdi? Diğer mahlukatı vermiyor, diğer mahlukatı yok bu. Cenâb-ı Hak yine buyuruyor, ilahi azamet Cenâb-ı Hak bildirdikleri karşısında size ilimden ancak az bir şey verdik buyuruyor. Bu keşifler vesaire icatlar Cenab-ı Hakk'ın verdiği çok az bir ilimle oluyor. Daha birçok şey de bilinmiyor. İnsan beyni doğru düzgün bilinmiyor. Yani dolayısıyla bu kırıntı bilgilerle sonsuz mutlak bilgi sahibinden Cenab-ı Hak karşı bilimi putlaştırmak ancak bunu yapan ateist ve deistler ne kadar derin bir gaflet, hamakat çukuru bulundukları göstermektedir. Mevlana Hazretleri bu tip insanın ahmaklığını şu temsili ifadelerle izah eder. Bir sinek küçük bir su birikintisinin üzerinde saman çöpünün üzerine konduğunda kendisi büyük bir mevki biçerek kaptanlık hevesine düşer. Der ki denizi de gemiyi de en iyi bilen benim der. Çünkü ben şu an koca bir derya üzerinde sapasağlam bir gemide ehliyetli, doğru düşünen ve yerine karar veren bir kaptanım der. Mevlana Hazretleri buradan o gururlu, kibirli insana hitap eder. Ey küçük hacmini bir sinek gözle seyreden kişi, Ezrail altındaki saman çöpünü çektiği zaman halinin nice olacağını hiç düşünmez misin? İşte bir virüs seni perişan edip gidiyor. Diğer bir misal, bu ahmak hamakat oluyor. Allah korusun. Bu kalbin körlüğü oluyor. Bu hamakat. Bu korkunç bir hadise, ruhun bir kanseri. Yine Mevlana bir misal veriyor. Yine bu mücerreti müşahhas hale getiriyor. Hazreti İsa aleyhisselam bir arkadaşlarıyla beraber yolculuğa çıkıyor. Yolculukta birdenbire hızlı hızlı yürümeye, hatta koşmaya başlıyor Hazreti İsa. Yanındaki kişi diyor ki, ya İsa diyor, ey Ruhullah diyor, niçin hızlandın diyor, kimden kaçıyorsun diyor. Arkanda diyor, aslanlar, kaplanlar, yılanlar mı var diyor. Ya diyor, bırak Allah aşkına diyor, kendimi kurtarayım diyor. Ya kimden kurtaracaksın diyor. Arkamda bir ahmak var diyor. Ahmağın diyor, inikasından kendimi kurtarayım diyor. İsa diyor, sen diyor, amayı okudun diyor, amanın gözleri gördü diyor. Ölüye okudun, ölü dirildi diyor. Ne olursun, dön dedi, şu ahmağı bir oku da, o da şu ahmaktan kurtulsun diyor. Ya diyor, ahmağa diyor, yüzlerce okudum diyor. Ona hiç faydası olmadı diyor. Bu diyor, ilahi bir bela diyor. Bela, ahmağın durumu da bu. İlmi yaratan Allah, veren ilmi, kâinatı yaratan Allah, o da soruyor, din mi diyor, ilim mi diyor. Velhâsıl Cenâb-ı ilmi, Hakk'a yaklaşmayı bir vasıta olarak kıldı. Kul her gördüğü şeyde Cenâb-ı Hak hatırlayacak, zikir daim olacak, aman Yâ Rabbi diyecek. Hâdetler içinde kalacak. Yine Cenâb-ı Hak, ilmi keşifler hiçbir Kur'an ayetine tekzip etmemiş, destek hale gelmiştir. Nitekim insanın yaratılışı, embriyoloji, anne sütü, dastroskopi, dermatoloji, genetik, hıfz-ı sıha, yani koruyucu hekimlik, botanik, astronomi, jeoloji, fizik, coğrafya, tarih, benzeri ilimlere daima Kur'an-ı Kerim 1450 sene evvelden insanlara beyan eden gerçekler, yani Cenâb-ı Hak bu bilgide hikmet tarafını bildiriyor. İlahi azamet tarafını bildiriyor. Cenab-ı Hakk'ın kudret akışlarını bildiriyor. Ancak yakın zaman önce ilim çevrelerinin tespit edilmiş ve günümüzde Kur'an'ın yegane hak kitabı olduğu tekrar ispat edilmiştir. Kim bilir kıyamete kadar da ne kadar Kur'an mucizesi zamanla ortaya çıkacak. Yani dolayısıyla din mi, bilim mi suali, genç neslinin temiz limanı şüphe tohumları ekmek isteyen şer odaklarının kustuğu zehirlerden biridir. Bugün virüslere karşı son derece dikkatli olmak her Müslüman vazifesidir. Bilhassa evlatlarımızı koruyabilmek. Evlat koruyabilmek için de evlatlarımıza düzgün bir Kur'an kültürü verebilmek. Kur'an kültürü basit bir kültür değil. İlk ayette son ayet 23 sene tamamlandı. Resulullah her inen ayeti tatbik ettirerek öğretti. Yani en büyük kültür Kur'an-ı Kerim kültürüdür. Kur'an kültürü diğer kültürler hayatın bir safhasını kaplar. Doğru veya yanlış. Yani Kur'an kültürü hayatın bütün safhası kaplar ve kula bir saadet getirir. Yine Cenab-ı Hak 4. ayette yeryüzüne yaydığı canlıları da tıpkı Allah'ın ayetlerini okur gibi ibretle okumamızı istemektedir. Bugün bu ilahi sanat eserlerine baktıkça el-bari el-musavvir sıfatlarını tefekkür edecek. Yani el-bari vücuda getirdiği her şeyi herhangi bir modele, örneğe bağlı kalmadan yoktan var ediyor. Daha evvel bir örneği yoktu. Yaratan Allah zaten örneği de yoktu. El-Musavvir, ezeli hikmetini geriye olarak her mahlukunu çeşitli şekilde yaratan her varlığa ayrı ayrı suret ve özellik veren demektir. Yani her mahlukan özelliği ayrı, gıdası ayrı, kaderi ayrı, yaşama tarzı ayrı. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratma kudretinin muhteşem bir tezahürü. Kimi hayvan iki ayaklı, kimi hayvan 40 ayaklı, kimi hayvan hiç ayaksız, yılan gibi. Eli yok, kolu yok, düz duvara tırmanıyor. Bütün mahlukat ondan korkuyor. Küçük bir karıncadan bir balinaya kadar havada, karada bütün mahlukatın sofraları ayrı ayrı hazırlanıyor. Belki bir balina günde belki 10 ton ufak balığı yiyor. O ufak balığın nesli bitmiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın dünyayı yani ekolojik dengeli sayısı ayrı ayrı hayat şartlarında yaşıyor. Mesela bir ormanda en aciz hayvan da var. Tavşan gibi vesaire gibi. En azılı aslanlar, kaplanlar, yılanlar da var. İkisi de aynı bir toplum içinde hayatını devam ettiriyor. Mesela balık suyun içinde %3 onu oksijenle yaşıyor. Sudan çıkınca havada 21 oksijen var, yaşayamıyor. Velhâsıl bunu açtıkça açarız. Cenâb-ı Hak yine bir bize verdiği ikram bildiriyor. Hayvanlar sizin için elbette ibretler vardır. Onların karındakileri sütlerden siz içersiniz. Orada sizin için birçok fayda daha var, etlerini yersiniz. Hadi bugün demeli, bu bir takım yapay robot bulanlara vesaire, yapay zekalara, hadi siz bir fabrika kurun ki, bir taraftan ot verin, bir taraftan su verin, süt çıksın. Hadi bir tavuk fabrikası kurun, onun bir tavuğun yumurtası içindeki, nasıl tavuk farkında mı, içindeki proteinden, kalsiyumdan, hayvan onu yedikleri gıdalarla akrebi yiyor, bize faydalı bir besin oluyor. Onu bir kabuğun içinde veriyor, beyaz ayrı, sarısı ayrı. İnsan için veriyor. Kendisi neyin verdiğinin farkında gayri ihtiyari veriyor. Her bir tavuk bir fabrika. Hadi kur bir fabrika, sana yumurta versin. Oraya bir takım maddeleri ver yumurtanın içindeki, çıksın sana bir şey. Velhâsıl Cenâb-ı Hak daima insanın aziyetini. Yapay zekaya gelince malzemeleri veriyor. Yani insanın kendini yaptığını zannediyor, malzeme Cenâb-ı Hak. Cenâb-ı Hak o malzemeyi vermese, nereden insan yapabilecek? Çiçek, çiçek özlerinden arı topluyor, ambalaj yapıyor, insana hediye olarak veriyor, güzelce kapatıyor. Cenâb-ı Hak o 45 günlük arının ömründe insanı çalıştırıyor. Velhâsıl say say bildiğimiz kadar. Denizde sayısız mahlukat var, balıklar, her birinin lezzeti ayrı. Tek lezzet değil. Hepsi tuzun içinde, yerken ona tuz serpiyorsun. Onun için bu Rasûlullah Efendimiz, bal arısına çok dikkat çekiyor. Bal arısı daima ne yapıyor? Temiz yerlerden topluyor. De sen de salih ve sadıklarla beraber olacaksın. Güzel bir ambalaj yapıyor, nazik, zarif insan olacaksın. Hizmet ve ikram edeceksin arının yaptığı gibi. Bunu Cenâb-ı Hak, ilahi bir kainat, ilahi bir kitap. Farelere bak. Bunlar teressübatla besleniyor. Teressübat böceklerine bak. Onlar affeden pislik içinde yaşamaya alışmış. Onlar gül bahçesini hazmedemezler. Fasıklar da günahlara alıştıkları için en ağır cürmü bir işçesine işlerinde bir sıkıntı duymazlar. Onlar o günah bir musi gibi hoş gelmeye başlar. Onun için nefislerine esir olduklardan salihlerin nezih toplumlarından kaçarlar. Onlara karşı işte günümüzde olduğu gibi ne yapıyor onu bozmak için? Ezan hoparlörüne musiki koyuyor. Bir kedinin önü, bu da bir ibrettir. En lezzetli kebaplar koysan kedi oraya doğru koşar. Öbür taraftan bir fare geçse o kebapları bırakıp fareye doğru gider. İşte bir gafil insanın durumu. Mevlana hiçbir buğday ektin mi, arpa çıktığını gördün mü diyor. Velhâsıl tefekkür ehli, varlıklar âliminin sergilenen manzaralara zahirin yani bâtının muhtelif derse ibretler ve hikmetler sergilemektedir. Onları gönül gözü seyre. Bu da gönlün bir kalbin bir sanatı olmuş oluyor. Yine Esad Erbilî Hazretlerine bir profesör geliyor. O da bir durumu bize naklediliyor. Profesörün dikkatini çekiyor. Esra ben şöyle bir çiçeklere bakıyor, o yeşillere bakıyor, o güzelliklere bakıyor. Profesör diyor ki onun diyor bu bakışı diyor sanki diyor dolu satırlar diye yazılmış. Çok daha ötesi şeyleri görmeye başladı. Satırların daha ötesindeki hikmetleri görüyor. Yani satırlar aciz kalıyor bu kalbin gördükleri karşısında. Velhasıl men arife nefse fakat arife Rabbi kendini bilen Cenab-ı Hakk'ı bilir buyuruluyor. Tohumlar, bitkiler. Yine Cenab-ı Hak ektiğin o tohumu gördün mü buyuruyor. Vaka. Şimdi onu bir düşün diyor. Onu diyor bitiren siz misiniz yoksa bitiren biz miyiz diyor. Dedi onu kuru bir çert çöp yapardık diyor. Şaşıp kalırdınız buyuruyor. Yani insan bir ot bile yetiştiremez. Bir o kuru o yeşil çöpün bir tahayyül edin bir çöp haline geldiğini. Sonbahar bütün ağaçlar odun şeklinde baharda hepsi diriliyor. Bahsü badel mevt. Yine tekrar o baharda o güzellikleri veriyor. Sonbaharda yine bitiyor. Yani daima Cenab-ı Hak burada bir kula faniliğin, fanin telkili halinde. Yani insan düşünür, o zarif bitkiler nasıl yetişiyor? İşlerinde bir kimya laboratuvarı mı var? Kara topraktan gönle veren o renkler, kokular, kimyevi terkipler ne şekilde çıkıyor? Acı, tatlı, zehirli, hepsi aynı toprak terkibinden. Velhâsıl bunları anlamak, idrak etmek için kalp icap ediyor. Yine Esad Erbilî Hazretleri bu Kalvet Kelâm-ı Dergâhına geliyor. Esad Erbilî Hazretlerine bir takım şeyler soruyor. Onların biri de nefsi soruyor. Esad'a bak diyor şu dağ görüyorsun diyor. Koca bir dağ diyor. Bak gözün önüne bir yaprak geldiği zaman diyor şöyle çevirdiğinde o yapraktan o dağı göremiyorsun diyor. Gözünün önüne iki parmağı koyduğun hiçbir şey göremiyorsun diyor. İşte nefis budur. Yine Mesnevi şerhinde buyuruluyor ki esas saadet bütün renklerin cümbüşünden kurtulup renksizliğe kavuşmaktır. Bütün nefsane arzuları bertaraf edip bu nefsane arzuların dışına çıkabilmektir. Nasıl suyun rengi yoktur. Suyun rengi göklerin rengidir. İşte senin durumun böyle olmalı. Yani senin durumun ilahi azametin, ilahi kudret akışlarının, ilahi cemali sıfatların kalbin bir mazhara haline gelebilmesi. Bu bir renklerden çıkıp ilahi renkle müzeyyen hale gelebilmesi. Sıbgatullah Allah'ın rengini boyanması. İşte bir Allah dostu sen çıkınca aradan kalır seni yaratan. Sakarya Karadeniz'e ulaştığı zaman artık Karadeniz için Sakarya bulmak mümkün değil. Artık o Sakarya Karadeniz olmuştur. Biraz Cenab-ı Hak yine bir toprak terkibinden topraktan yani insana hafızasına sığmayacak kadar sayısız kudret manzarası sergiliyor. Ziya Paşa'nın güzel ifade eder. Sanatı karşısında akılları hayrete düşürdüğü kudretin en üstün alimi bile acaba Allah-u Teâlâ tesbih eder. Yani bir noktada artık aklın gücü bitiyor. Ne kadar yıldız var? Denizde kumlar kadar sayabilir misin? Bir yağmur tane sayabilir misin? Bir karınca grubunu sayabilir misin? Yani matematik bile bitiyor. Ondan gelen ayet 5. ayet gece ve günün değişmesinde Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta yağmurda ve ölümden sonra yeri onunla tekrar diriltmesinde, yağmurla diriltmesinde, rüzgar değişik yönden esirmesi, aklı kullanan topluluk için dersler vardır. Yine Cenab-ı Hak ilahi azametini hatırlıyor. Yunus Suresi 6. ayette gece ve günün değişmesinde, uzayıp kısalmasında, Allah'ın göklerde yer yer her şeyde onu inkâr etmeye sakınan bir kavim için elbette nice nimetler vardır. Dünyanın kendi etrafına dönüşü, gece günü meydana getiriyor. Her gün belli bir periyodu, biraz hızlı dönse ne olur, biraz ağır dönse ne olur? Yerçekim biraz değişse ne olur? Havadaki oksijen, azot değişse ne olur? Velhâsıl her şey milimetrik bir ekolojik denge üzerinde. Cenâb-ı Hak ne buyuruyor? Cenâb-ı Hak semâyı yükseltti. Ona bir ölçü koydu. Kula dönüyor Cenâb-ı Hak, sen bu ölçüyü bozma buyuruyor. Gece günü vazifeleri ayrı ayrı ve cennetle libâse. Gece bir örtü yaptık. Orada dinleneceksin. Beden dinlenecek, ruhunu da dinlendireceksin. Ruhunu da dinlenecek. Nasıl dinlenecek? Seherlerde ihya etmek ruhunu da dinlenecek. gündüze karşı bir hazırlıklı olacak nefsane arzulara karşı. O şekilde gündüz geceye hazırlık olacak. Gece gündüz, yani güneş ayın biri var diye değiştirmesi gibi. Gündüz maişet helalden kazanacaksın. İlahi ölçüye dikkat edeceksin. Nefsane arzu kaçacaksın, öyle bir gündüzü ihya edeceksin. Bu ne o seyrin bereketiyle oluyor. Yine bu şekilde geceye hazırlanacaksın. Gece ve gündüz devamlı bir ay güneş gibi bir vardiye değiştirecek. Geceye gireceksin, ölümün kardeşi her uyku. Bir nevi ölüm tatbikatı uyku. Sabahleyin kalkıyorsun, bazı badermet, ölümden diriliş. Yine yağmur tatlı su. Allah her canlı sudan yarattı buyuruluyor. Suyun formülü hiç değişmiyor. Sonbahardaki yağmurlar solduruyor, çürütüyor. İlkbahardaki yağmurlar ise nebatata hayat bulmasına vesile oluyor. Sanki ölümden sonra ayrı bir diriliş. Ebu Rezen Ukayli rahmetullahi bir gün diyor, Allah Resulü'nün Allah-u Teâlâ'nın mahlûka yeniden nasıl dirilttiğini, bu dünyanın misali nedir diye sordum. Efendimiz, sen hiç kavminin yaşadığı vadiden, kurak mevsimden geçtin mi? Sonra bir kere de her tarafın yemişil olduğu bahar mevsimine oraya uğradın mı? Evet deyince, işte bu Allah'ın yeniden yaratmasının delilidir. Allah ölüleri böyle diriltecektir buyuruluyor. Vücudumuzda her an, her gün binlerce hücre ölüyor, binlerce hücre diriliyor. Sanki şu vücudumuz bir nokta mezarlık, bir noktada doğum evi sanki. Yine de o içtiğin suyu gördün mü diyor. Onu buradan indiren siz misiniz yoksa biz miyiz indiren? Dilese onu deniz suyu gibi tuzlu yapardık. Suyu şükretme gerek demek. Her içerken yine bir zikir halinde olacaksın ki Cenab-ı o nimetini düşüneceksin. Şimdi suyun az olduğu yerlerde deniz suyunu tasfiye etmeye çalışıyorlar. Dünyanın masrafını yapıyorlar. Yine o tatlı bir su çıkmıyor, bir yağmur suyu gibi bir su çıkmıyor. O Cenab-ı Hakk'ın büyük ikramı. Su dünyada kirleniyor, yeryüzünde kirleniyor, bozuluyor. Her mahlukatın içinden geçiyor. İdrar olarak, kan olarak vesaire çıkıyor. Tek o güneş buharlaştırıyor. Yine yukarıda bulutla o temizleniyor. Yine tertemiz olarak geliyor. Şu içtiğimiz bir bardak su, kim bilir kaç sefer semaya çıktı, kaç sefer indi. Dünyada yine kirlendi, yine yukarı temizlendi, yine indirdi. Bellâsıl Cenâb-ı Hak, اَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ buyuruyor. Tefekkür etmez misin, düşünmez misin, akıl sahipleri buyuruyor. Rüzgârlar ayrı. Rüzgârları Cenâb-ı Hak bildiriyor. Poyraz var, lodos var, kariyel var, samyel var vesaire. Hepsinin ayrı hususiyetleri var. Havanın sirkülasyonu, tohumların taşınması, bulutların sevkiyatı, ekoloji denginin büyük bir, hepsi bir vazife görüyor. Yine bir rüzgârlarla, Cenâb-ı Hak rüzgâr yoğunlaşma çekirdeğinden toz zerrelerini taşıma vazifesi veriyor. Derya üzerinde kalkan tuz zerreleri, çöllerde savrulan tozlar, yanardağın püskürttüğü küller, rüzgârlar vasıtasıyla atmanın üst tabakaya kadar taşınıyor. Bunlarla havanın su buharı aşınarak su zerreleri oluşturuyor. Su buharı yoğunlaşamaz ve yağmur meydana gelemez. Ve birçok o rüzgâr şeyinde birçok nebatat da döllenerek çoğalıyor. Bütün bunlara alıştığımızın çoğu zaman farkında bile olmadığımız, şükründen aciz kaldığımız büyük nimetler var. İşte sana gerçek okuduğumuz bunlar Allah'ın ayetleridir. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaksınız? Yine diğer bir ayet. Andolsun biz öğüt alsanız Kur'an'da insan her türlü misali verdik. Kur'an ayrı bir misal, kainat ayrı. Yine Cenab-ı Hak kâhatta onlar ayrı bir hikmet, kainat, sır. Kur'an-ı Kerim gibi o da ayrı bir Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti. Onlar Kur'an inceliğini düşünmüyorlar mı yoksa kalbinde kilit mi var buyuruyor. Ancak nasıl düşünecek? Kat eflamende zekâ, iç âlemin temizleyen kurtuluşa erdi. Bu ayetler devam ediyor. Velhâsıl Kur'an-ı Kerim'e, yani şu misal vermek istiyorum. Bu cahiliye devrinde bile edebiyat zirvedeydi. Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığı zaman büyük o zenginlere, kibirli insanlara büyük bir endişe geldi. Kur'an-ı Kerim tasdik ettiler vicdanı. Mesela Velid bin Mugire, Arm'ın dört dahi birisiydi. Dedi ki, Kur'an-ı Kerim müddessir surede başını sağa sola eğdi, üzüldü vesaire oldu. Bu Kur'an bana inmeliydi dedi. Çünkü ben zenginim dedi, param var dedi, vesaire var dedi. Muhammed diyor, hem yetim, hem öksüzdür, hem de parası yok dedi. Ne kadar bir nefsane, sâti bir görüş. Yani Kur'an-ı Kerim'i vicdanen Allah'a geldiği halde nefsane olarak reddediyor. Bugün de aynı durum devam ediyor. Yine Resulullah Efendimiz geliyorlar, sen de Muhammed diyorlar. Şu Kur'an'dan diyor, ahiret haberini kaldır diyorlar. Emirleri, nehirleri kaldır diyorlar. Bizim putlara dokunma diyorlar, biz de tabi olalım diyorlar. Aynı bugünkü insan. Değişen insanın ayrı bir vasfı yok. İç âlem aynı. Yine 9. ayette, o ayetlerimden bir şey öğrendiği zaman onunla alay eder, onca altıcı bir azap vardı Cenab-ı Hak buyuruyor. Velhâsıl ayetler böyle gidiyor, devam ediyor. Bu gâfiller için, tabi orada ölümle her şey, ölümle ahiretle her şey hakkal yakın hâle gelecek. Oradaki cehennemde diyecek ki, Rabbim bizi buradan çıkar. Çıkar Rabbim bizi. Ne olursun çıkar. Biz kötü amellerimizi iyi ameller haline getirelim. Cenab-ı Hak iki şey soruyor. Biz dünyadaki, dünyada bize bir zaman vermedik mi, ömür vermedik mi? Bir ikaz, bir peygamber gelmedi mi? O zaman Cenab-ı Hak azabı tadın buyuracak. 13. ayette, o göklerde ve yerde ne varsa, hepsi kendi katından bir lütuf vasıtası amade kılmıştır. Her şey amade. Güneş amade, yıldızlar amade, ay amade, atmosfer amade, toprak tergibin çıkanlar amade, her şey amade. Bunu düşünen bir topluluğun ibretler vardır buyuruyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bize nimetlerini, sonsuz nimetlerini bildiriyor. Cenâb-ı Hak bizden اِلَّا مَنْ اَتَاللّٰهَ قَلْبِ سَلِيمٍ ve kalbi selimle nasıl insan dünya geldi, anadan doğma tertemiz geldi. O şekilde tertemiz olarak Cenab-ı Hak dost olarak son nefesini vermesini arzu ediyor. O dost olan kulunda la hafun aleyhim ve la yasun onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Cenab-ı Hak Kur'an ve kainat kitabını rakik bir kalple, bir ibret nazarıyla okuyabilmeyi, marifetullah ve muhabbetullah'ın gönül feyziyle takva üzere bir kulluk hayatı yaşayabilmemizi cümle nasip ve müyesser eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.